Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanında her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
Seni sormalı.
İyilik. Ben de iyiyim. 7-12 Ekim arasını konuşmak üzere toplandık. 41 numaralı gündeme gelmişiz. Bizi teknoseyir.com üzerinden de takip edebilirsiniz. Bu yayınları seviyorsanız devamı için, destek olmak için bizi yine teknoseyir.com üzerinden Plus abonesi olarak destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medyada da teknoseyir olarak varız.
Evet.
Evet, şimdi aslında hani gündem değerlendirmesi yapıyoruz da gündem Türkiye'nin gündemi tabii ki teknolojiyle falan alakalı değil.
Her zamanki gibi yoğun ama Türk teknolojiyle alakalı değil.
Savaş var bir taraftan
deprem bir yandan
aynen öyle. Ekonomik anda, deprem ayrı.
İşte o sıkıntılar. Bir de üzerine savaş çıktı.
Savaş geldi, evet.
Vallahi Türkiye tabii dünyanın en kötü yerinde herhalde yer alıyor. Biz çocukken okulda jeopolitik önem falan derlerdi de sonra büyüyünce gördük ki sadece belayla uğraşıyorsun. İşte Türkiye güvenliğini sağlamak için uğraşıyor.
Uğraşıyor.
Şimdi de yine Suriye'de uğraşıyorlar. Sağ salim ülkesine döner inşallah. Türk askerinin başka ülkelerde olması hoşumuza giden bir şey değil.
Tabii.
Türkiye'nin zaten hiçbir zaman İlkesi şeyi de bu değil.
Öyle değil, evet.
Herkes sağ salim evine döner, umut ediyorum.
Evet, şimdi, bununla bağlantılı olarak bazı şeyler, şikayetler var bu arada. Hani Doğu tarafında sosyal medyanın kolay erişilemediği, kesildiğine dair. Hani oradaki izleyiciler yorum yazabilirler. Bu taraflarda bir sorun yok çünkü.
Olağanüstü durum.
Evet,
her sıra dışı şey olabilir. Evet. Şey de var. Böyle durumlarda devletlerin tabii her özgürlüğü şeyi askıya alma hakkı oluyor. Yani öyle düzenlemiş. Dolayısıyla şaşırmam.
Evet.
Şaşırmam. Her şey olabilir.
Evet, başlayalım bakalım. Mobil uygulama fuarı Mobile Fest 21-24 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek.
Evet.
Bu ilginç bir şey.
Burada cihazıyla, uygulamasıyla, uygulamasını geliştirenle, geliştirme araçlarıyla bir komple bu ekosistemin bir fuarı olacakmış. Ben de daha önce duymamıştım. 21-24 Kasım İstanbul'da. Linki var. Hı hı. Konuyla ilgili arkadaşlar takip edebilir.
Evet. Google'dan yeni bir hamle var. Şimdi Google'ın ezelden beri derdi şu Android sürümlerinin güncel olmaması. Ama şöyle bir şey de var, bize de oluyor. Yeni telefon geliyor, bakıyorsun içinden Android 8 çıkıyor. Ya da işte şimdi 10 konuşuyoruz, 9 bile anca gelecek mi gelmeyecek mi tereddütte olduğumuz ürünler çıkıyor. Google bunu engellemek için yeni cihazların lisanslı onaylanmasında Android 10 şartı aramaya başlayacak belli bir tarihten sonra.
İyi bir şey bu. Belki biraz geç.
Evet, geç.
Ama iyi bir şey. Yeni bir telefon çıkartıyorsan eskisiyle çıkartamayacaksın.
Evet.
İyi yani böyle zorlamadan firmaları olmayacak çünkü.
Olmayacak.
Böyle bir şey yapmışlar. Bir de başka bir mesela Android. Tabii Android Apple tek bir marka, bir firma kendi tasarlıyor, kendi üretiyor. Android bir herkesin kendini katabildiği bir sistem. Dolayısıyla mesela şarj konusunda da her firma kendi kafasına bir şeyler yapmaya başladı. Hızlı şarj diye. Her firma kendi hızlı şarjını yapmaya başladı. İsimler koymaya başladı. Buna da bir Google taş koyuyor. USB-C PD, Power Delivery. Bu standardı diyor artık destekleyecek cihazlar. Çünkü farklı farklı bir sürü hızlı şarj çıktı. Bazılarıyla çalışmıyor. Bu şey hani biz geçmişte her telefonun kendi şarj fişi vardı. İşte ince Nokia şarjı bilmem ne birbirine sorardı insanlar.
Geri dönüyor.
Bir USB'de uzlaşıldı.
Evet.
Güzel bir şey oldu. Çok eskiye göre çok rahatlık. Şimdi bu hız herkesin kendi hızlı şarjını yaratmasıyla yine çılgın bir ortama doğru sürükleniyoruz. Buna da işte bu USB-C Power Delivery'i destekleyeceksiniz şartı koyarak. Yine belki biraz geç de olsa
zorlayacak.
Müdahale ediyor.
Bir de şey var abi, biz hani yani insanlar çok dikkat etmiyor. Biz çünkü işte Type-C deyip geçiyoruz ama o Type-C'nin hızı bile farklı hepsinde.
Ya o...
Veri transfer hızı da farklı.
En azından işte çalışıyor.
Çalışıyor evet.
Hızı kötü bile olsa çalışıyor. Çalışmaması büyük sıkıntı. Power Delivery desteklenecek.
Dijital sağlık özellikleri de yeni şartlar arasında eklenmiş.
İşte o da kimi yeni telefonlarda mesela işte kaç saat Facebook kullandın, kaç saat Instagram'a evet, şey baktın, kaç saat telefonu kullandın, ekrana baktın falan gibi sağlıkla, yok mavi ışık filtresi, sağlıkla ilgili şeyler bir başlık altına toplanmaya başladı. En son Android sürümlerinde dijital sağlık diye. O da artık şart olacak. Her telefonda bunun olması.
Evet.
İyi bir şey.
İyi bir şey. Ama gördüğüm kadarıyla Google hiçbir Android sürümüne bu kadar yüklenmemişti. Android onun her yerde olmasını istiyorlar ve hızlıca olmasını istiyorlar.
Ya şu anda Android 4'lü daha cihazlar var piyasada. Bu bir sıkıntı. Mümkün olduğu kadar işte. Tabii o cihazlar hep olacak da. Yenilerde en azından azaltmaya çalışacaklar bu ufalanma, fragmentation denilen şeyi. Tabii ki tam olarak Android'in yapısından ötürü tam olarak bunu çözemeyecek. Çünkü olsun, açık bir sistem. Adam üretebilir. Sonuçta şöyle bir şey var. Bu onay olması şart değil. Sen ki evinde bir şey, bir cihaz yaparsın. Android 2 ile çalışıyordur. Yaparsın, kullanırsın, arkadaşlarına verirsin. Bunu doğru engelleyemez. Android Open Source Project diye bir şey var çünkü, bir boyut var. Ama hani en azından çarşıdan aldığımız şöhretli markaların ürünlerinde bir standart olsun. Evet. Minimum bir şey neyle çıkacağını bileyim. Geçen sene miydi biz Huawei tablet inceledik, Android 6.
Evet.
Evet. Hani gıç sıfır.
Bu sene bile olabilir çok.
Bu belki de bu seneydi.
Bu seneydi.
MediaPad diye bir şey var TeknoSeyir'de incelemesi. Android 6'lıydı. O tablet büyük olasılıkla şu anda aynı şekilde satılıyor. Çünkü olabilir, o tarih öncesinden kalmış bir ürün değildi.
Yok yok.
Güncel değildi bir ürün. O yüzden incelemeye doğru gelmişti. Yani bu da artık olmasın ya.
Evet evet, kesinlikle. Huawei demişken, Huawei Amerika meselesinde Huawei lehine bazı gelişmeler olacak gibi gözüküyor.
Gevşetiyor hafiften. Gevşetiyor Amerika. Bazı... Çünkü sonuçta kardeşim, Huawei de senden işlemci alıyor, onu alıyor, bunu alıyor, mal üretiyor, senden alıyor bunları. Hani öyle keserim ederim dedin mi sana da dokunmaya başlıyor bir süre sonra. Tabii. Hani çok küçük, ne bileyim işte şu bizim köşedeki bakkalı hayatından kesebilirsin, oradan alışveriş etmeyeceğim falan diye olur. Ama işte hani dev bir market zincirini hayatından öyle kesemezsin. En de sonunda mecbur kalırsın. Bu da o hesap.
Başka şey de var abi, şimdi başka haberlerde de konuşacağız. Diğer hani bu şu anda sorun yaşamayan firmalar bile hayatlarında ilk defa bir Amerika'ya bu kadar bağlı olduklarında başlarına ne geleceğini gördüler. Şimdi Huawei'yi yok ederlerse bu genel olarak Amerikan firmalarının imajı için kötü bir şey.
Ya Amerika'nın imajı için ne kadar umurlarında bilinmez. Amerika ile iş yapanlar
i̇şte
için
iş yapanlar güveni sarsan
bir şey. Çünkü yarın öbürsü gün
sıra bana gelecek.
Çünkü bir görünen şey var. İşte Amerika diyor ki Huawei bilgi çalıyor falan filan. Ama yani hadi herkes hadi be diyor. Ha, olabilir. Gerçek olabilir olmaması için bir şey yok ama yalancı çobana kimse inanmaz. Piyasada konuşulan şey ne? Huawei birinciliğe doğru roket gibi yükseliyordu. Onu kestiler. Hı. Yani belki böyle değil ama başka şeyi inandıramazsın kimseye. Dolayısıyla iş yapanlar da der ki demek ki ben çok başarılı olursam beni kesecekler diye düşünür. Neyse işte Amerika sonuçta Huawei'ye parça veren falan firmalar konusundaki şeyini, kısıtlamalarını ufak ufak gevşetiyor. Ufak ufak gevşetiyor. Öyle şeyler olmuş yine.
Evet. iPhone 11'in Türkiye satış fiyatları belli oldu. 18 Ekim'de piyasaya çıkacağını biliyorduk da fiyatlarını bilmiyorduk. Şu anda en temel seviye iPhone 11 64 GB 7300 TL. Bu Pro değil bak, giriş seviyesi olan.
En ucuzu bu.
Evet, özellikleri daha kısık olan model bu. Eğer hani tam iPhone deneyimi yaşayayım diyorsan Pro'suna geçeceksin. Onun da 64 GB modeli 11.000 lira. Pro Max olursa onunki de 12.000 TL şu anda.
Ve 64 GB.
Evet, o da, onun da girişi evet. En ucuzları söyledim ben. En maksimum tepede Pro Max 512, 15.000 lira. Çok beklenmedik fiyatlar ile aşağı yukarı böyle olacağı tahmin ediliyordu. Herkes şeyi bekliyordu aslında. O düz 11, hani 11'e geçiş için ne vereceğiz diye bekliyorlardı. 11'in altında kaldığı için sevindiler tabii. İnsanlar,
7000 lira verecekler.
Evet, 7300 lira verecekler. Ama 64 GB ve o depolama biliyorsun artmıyor mikro SD ile falan. Şey fena değil. Benim mesela 128 GB'ı da 7.750 TL. Yani 500 lira kadar verirsen 128 alıyorsun.
Onu alacaksın tabii.
Onu
çünkü
alacaksın.
Senin dediğin gibi artmıyor. Şey de sorunlu. Şimdi Android cihazlarda bir SanDisk'in falan çok güzel Type-C USB bellekleri var. Takıyorsun. Eskiden OTG var mı cihazda yok mu kavgaları vardı. Şimdi her cihazda görüyor. Dosyalarını aktarabiliyorsun. Apple'da o da yok. SanDisk'in Expander falan cihazlarını alacaksın. Onun yazılımıyla aktaracaksın falan eziyet. Dolayısıyla almışken yüksek belleklisini almak zorundasın. Evet. Yüksek depolamalısını almak zorundasın.
Öyle öyle. Bakalım ne olacak.
Yani gayet pahalı.
Pahalı maalesef. Genel olarak tepe seviyesi 10.000 TL oldu işte bir telefonun fark etmiyor. Note 10 da öyle. 10.000 lira istiyor senden.
Bu Note 10'dan çok daha pahalı işte mesela.
Giriş seviyesi.
Android pahalı evet. Oldu mu ortalık yıkılıyor. Apple yaptı mı hakkıdır oluyor.
İşte 12.000 lira
o zaman
daha
al bakalım. Kaç vereceğim şimdi? 15 mi vereceğim?
512 istersen 15 vereceksin.
Tamam. Yolla Max akşam için. Şeye çocukla yolla.
Evet, Galaxy S11 ile ilgili bir haber var. Onun da teleskop kamerasıyla geleceği neredeyse kesin gibi gözüküyor.
Yani Oppo'nun evet. Kullandığı, Huawei P30'un kullandığı objektiflerin, merceklerin
evet.
Telefon boyunca dizildiği.
Samsung bu konuda geç kaldı, onu söyleyelim. Çünkü o konuda Huawei'ye bayağı bir zaman kaptırmış oldular. Bir de Samsung'da şöyle bir dezavantaj var. S10'u çıkarıyor mesela Note, bir sonraki Note da onu takip ediyor aynı teknolojiyle. Onda olmayan onda da olmuyor.
Evet.
Şimdi buradan da şeyi anlayabiliriz. S11'de olacak şey bir sonraki Note'da da olacak.
Ya bu tabii resmi bir açıklama
değil,
falan
ama
değil.
Bunu
bu... ben... Ya sonuçta şu var.
Yapacak bir şey yok abi.
Zoom. İki kat zoom artık işte her şeyde oldu.
Hepsinde var.
Ama ikiden de fazlası aranmaya başlandı.
Evet.
Tabi telefon ince olsun diyorsun, şey diyorsun, o mercekleri üst üste dizemiyorsun şu kalınlığa. Yat, yana doğru dizmeyi Oppo herhalde akıl etti.
Evet.
Tamam, hani bugün 2'den fazla zoom olsun diyorsan olacak bu.
Öyle.
Bir daha... ha, ya da Nokia gibi böyle objektifleri dizeceksin.
Evet. Geniş açı zaten var. Hani onu hallettiler. Gidecek başka yer kalmadı yani. Zoom arttırıyorsun işte.
Evet, evet.
Intel bazı işlemcilerindeki AMD işbirliğini sonlandırıyormuş.
Evet. Bazı Intel dünyanın en ilginç şeyi bence teknoloji dünyasının. Bazı Intel işlemcilerin içinde AMD grafik çekirdeği vardı. Kabil G galiba.
Evet. Doğru.
Şey serisi. Çok ilginç bir şeydi. İşte Intel grafik teknolojisini AMD'den alıp oraya koymuştu. Çarşıda satılmıyordu bunlar.
Yok.
Bu Intel'in bazı nuklarının falan içinde küçük bilgisayarlarının içinde geliyordu. Ben hani bunu perakende satıldığını görmedim.
Yok.
İşte 2020'nin yani Intel bir şey yayınlamış, bülten yayınlamış kendi satış kanalına 2020'nin başında doğru. Hani bu işlemcilerden alacaksanız son siparişleri verin diye. Daha sonra yok. İşte bitiyormuş.
Ya mantıklı çünkü Intel zaten kendisi grafik işine girmek üzere.
Intel evet şimdi orada bir Intel kriz zamanında bu birlikteliği yaptı. Kendi grafik teknolojisi kötü. Herkes biliyor. AMD'ninki de iyi. Aslında ideal evlilik.
Evet.
Böyle bir şey yapmıştı. Şimdi tabii Intel artık kendisi bayağı bir zamandır düzgün bir grafik teknolojisi hazırlıyor. Hatta ayrı ekran kartı olarak da çıkacak. Bunun da şeyi demek ki işte gereği kalmayacak. Vallahi böyle hurdasını falan bulsam çok isterim bir tane...
Değil mi?
Dursun tarihe geçecek
bulunur
bir
ya.
İşlemci.
Bulunur.
Bulunur da anca işte dediğim
daha
gibi hani
bulunur.
Perakende satılan bir şey olmadığı için.
Ya onlar değişecek yani şirketler nüketler alıyor. Atıyorlar
eski
sokağa.
eBay'den o nuklardan falan evet. Takip edeceksin de alıp
evet, evet.
Sökeceksin falan. Yaparız belki. Çok şey görmedi. Çok kabul görmedi zaten. Çok bir ses getirmedi.
Twitter iki aşamalı güvenlik için eklenen telefon numaralarını reklam için kullanmış.
Evet. Aynı şeyi Facebook yapmıştı. Bir sene mi oldu, iki sene mi oldu bilmiyorum. O kadar çok Facebook skandalı haberi konuşuyoruz ki şeyi kalmıyor artık. Bir esprisi kalmıyor. Aynı şeyi yapmıştı. Twitter'da sen işte telefonuma şifre gelsin ki hesabıma öyle gireyim falan güvenlik için telefonunu giriyorsun Twitter'a. O telefon numaralarıyla reklam için kullanmışlar. Şeyi de bilmiyorlar. kim kullandı, kaç kişiye kullandık falan onu da söyleyemiyor. Hmm. Tam olarak ne döndüğünü de bilmiyor. Özür diliyorlar.
Evet.
Sehven. Hatayla olmuş. Özür diliyorlar. Nasıl oluyorsa böyle bir hata. İşte yani sizlerin de bizlerin de yapabileceği bir şey yok. Kullanılmış gitmiş.
Öyle.
Numaralar gitmiş.
Öyle. Bir de şey kötü abi, sen onu güvenlik için veriyorsun.
Evet.
Tam tersi oluyor.
Güvenlik açığı oluşturmaya evet. yarıyor.
Instagram'da takip sekmesi kalktı.
Ben çok anlamadım bunu ama.
Abi olay şu, takip sekmesi diye bir yer var. Orada milletin neyi like ettiğini görüyorsun. Neye yorum yazdığını
Allah'ın
görüyorsun.
Allah'ın belası bir özellik. Evet, ben böylelikle... Instagram'ı kullanmıyorum. Çok uzun zamandır girmiyorum. Nedenlerinden birisi bu.
Evet, ben mesela bir seni kafaya takmış birisiyim diyelim. Bu Levent Pekcan ne takip ediyor, ne evet. şey yapıyor, like ediyor. Bunu oradan takip
evet,
edebiliyorum.
Bu benim başıma gelen bir şey. O yüzden kullanmayı bıraktım diyebilirim. Bunu... Çünkü bir de seni sorguluyor insanlar. Onu niye likeladın? Onu niye takip ettin? Sana ne?
Hı-hı.
Sana ne? Bu kadar basit. Sana ne?
Doğru.
Hesap soruluyor. Ben o yüzden ben aylardır girmiyorum Instagram'a.
Bunun başka versiyonu da var. Mesela o hesap sormanın. Mesela işte adam sevgilisini takip ediyor. Bir adamın fotoğrafını beğendiyse akşam hesap soruluyor. Sen bilmem kimin fotoğrafını beğenmişsin diye.
Bunların hiçbirinin sözünü unutma. Instagram'da ayarı yok.
Yok.
O yüzden de rezillik.
Rezillik. İşte bu tabu olduğu gibi uçuruyorlar abi. Artık çok yani bir şey beğendiysen
sana kalacak. Sana sen kalacak. Sen bileceksin.
Ha şu olabilir. Yani oldu da ikimiz de aynı şeyi beğendik. Onu beğenenler orada gözüküyor ya. Hani oradan belki seni görür yine. Hani bu da beğenmiş diye.
O da olmasın
diye.
Kardeşim. O da olmasın.
Sonuç itibariyle hani stalk denen şey yapılıyordu oradan. Evet. Takip yapılıyordu. O yapılamayacak.
Murat sene 2019'un sonu. 2019 da diyemiyorum. Çok geç.
Evet.
Tamam iyi bir şey. Bu çok iyi bir şey. Ama çok geç.
Evet. Yani bak bu da az önceki konuyla alakalı. Adobe Venezuela'ya paralı üyeler dahil hizmeti kesti.
Çünkü Amerika Venezuela ile de
takışık.
Sürekli sürtüşme halinde şeyi ticareti bilmem neyi yasakladığı için Adobe de diyor ki şey vermeyeceğim. Bu ilk önce o konuda bir şey dememişlerdi. Sonra şey dedi hani parasını da geri vereceğim para vermiş olanların dedi. Fakat bu işte bu bulut bilişimin yazılımı bir servis olarak, hizmet olarak satın almanın, Steam'in, Spotify'ın, Netflix'in, Adobe Creative Cloud'un
ne varsa
ne kadar oynak, kaygan bir zemin olduğunu Hı-hı. ve ne kadar riskli bir şey olduğunu gösteriyor.
Evet.
Şimdi senin Adobe diyor ki paranı da al, defol git, Aynen. yazılımları kullanamazsın. Kardeşim işte şey... InDesign'la dergi çıkartıyorum, yok Photoshop'la iş yapıyorum. Ne yapacaksın? Elinden alet kutunu aldı gitti evet, adam.
Kıracaksın.
Şimdi öyle acı bir şey ki, Adobe da bu teknoloji dünyasında pek yüksek sesle konuşulmayan tekellerden birisi.
Öyle.
Yani şimdi Photoshop'un uygulamada defakto olarak bir alternatifi yok. Tamam Gimp'inden Paint.net'ine kadar bilmem ne bir sürü şey var, farkındayım. Ama uygulamada Photoshop'la abi, iş yapıyorsun.
Bak, o senin için, LP için olabilir ama biz burada profesyonel dünyayı konuşuyoruz. Sen dedin ki işte dergi çıkarıyorum ben dedim. O iş akışı değişemez. Yani çıkaramazsın.
Yani kaç günde Quark InDesign'dan Quark Express'e kaç haftada geçebilirim? O derginin her belki aylık her ay çıkması lazım. Tasarımı zaten 2 haftada 3 haftada yapılıyor. İçerik hazırlanıyor. Ben kaç günde dediğim gibi Quark'a geçeceğim ki sonra da dergiyi yapacağım.
Evet, çünkü defalarca söyledik. Zaten standart bir kullanıcı için Photoshop gereğinden fazla büyük bir detaylı bir araç. Değiştirebilirsin ama işte firmalar yapamazlar. Artı şöyle bir şey var abi. Bunun iki boyutu var. Şimdi Adobe işte şimdi mesela diyor ki Amerika benim firmalarım çalışmasınlar filanca ülkeyle falan diyebiliyor. Burada başka bir şey daha var abi. Amerika diyor ki genel olarak firmalarım çalışmasın demeyebiliyor. Demesine de gerek yok. Şey diyebiliyor. Parasal ilişki içine girmeyeceksiniz filanca ülkeyle diyor. Sadece bunu demesi bunu burada Adobe'yi sabote ediyor. Çünkü
aynı şey zaten.
Adam şey sadece paralı abonelik satabiliyor. Yani sen Adobe'ye ben bir kere para vereyim yazılım alayım yapmıyorsun. Her ay para ödemek zorunda olduğun için Amerika'da
çünkü
diyor ki
ona getirdiler
evet,
sistemi.
Para işlerini yapmayacaksınız dediği anda bu adamların hiçbir şansı kalmıyor. Hiçbir iş yapma şansı kalmıyor seninle.
Vallahi ama onlar da işte Amerikan firması. Amerika hükümet ne dese yapıyor.
Dolayısıyla abonelik sistemlerinin senin başında söylediğin gibi en büyük canı burası. Hani bir şekilde para transferi olmayacak dediği anda hepsi çöküyor.
Ya şu anda dünya tamamıyla karışık bir dönemden geçiyor. Evet. İşte Amerika'nın başında bir adam var, Twitter'la Amerika'yı yönetiyor ya da işte dünyayı belki yönetiyor falan filan. Garip bir dönemden geçiyoruz. Bu ortamda ben hani benim işte ne diyeceğiz? Yarın öbür gün Steam de bunu yapması lazım zaten. Yapar değil, yap evet. Çünkü böyle bir şey para alamazsın diyorsa. Bu sıra bugün Venezuela, iki gün sonra sıra bana da gelir.
Gelecek tabii.
Türkiye'ye de gelir. E ne Steam beni atacak çalışma. Ha Steam beni attı, oyunu oynayamadım. Bu çok büyük bir şey değil ama işte ben yayın kuruluşuyum. Adobe gitti. E bütün alet kutusu gitti. Abi, neyle çalışacağım?
Daha büyük bir şey söyleyeyim sana. Gmail'i kullanan her şey var. Bir sürü kişisel hesabı geçti. Ya
dünya
geçtim.
Kullanıyor.
Şirketlerin altyapısı Gmail.
Dünya kullanıyor. Yani bu işte servisler tamam oyunu işte hatta hani Google birazdan başka konulara da konuşulacak. Stadia falan oyunu bile satın almayacaksın da oynamayı satın alacaksın. Hmm. Hizmeti alacaksın falan. E işte hepsi bir adamın iki dudağının arasına bağlı. Evet. Bir anda kesilebiliyor. Hmm. Şey dedi ki bildiğim kadarıyla 2019'da Adobe şeyi de kesti. Artık hani ben çarşıdan alırım gelirim
işte yok olsun.
Yüklerim. Hmm. Aktivasyon falan sırf online'a döndü çünkü. O yüzden çok ilginç bir şey.
Başka bir şey daha var. Bu depolama çözümleri. Mesela adamın parasını ödemezsen sana işte bir ay sonra diyor ki silerim senin bütün depoladığın her şeyi. Sen paranla kalıveriyorsun böyle ödeyemiyorsun çünkü. Hizmet yok. Senin depoladığın şeyler de gidiyor. Bütün işte belki hayatın gigabaytlarca veriyi adamın sunucusunda tutuyorsun. Hepsi gidiyor.
Ya işte bulut bilişim senin bilgisayarın değil. Başkasının evet. Bilgisayarı. Her an ha tamam hani İsveç'te olsam Türkiye'deki gibi düşünmem.
Evet.
Çünkü hani İsveç'in arası İngiltere ile Amerika ile ne zaman bozulacak? Nasıl bozulacak? Çok ne hoş. Oldu? En şey Volvo'yu şey yaptılar o mu? Ama benim her an Amerika ile aram bozulabilir. Her dediğim an. Gibi yani şu Venezuela yerine Türkiye'nin olması an meselesi. Hmm. Bir anda böyle bir şey olabilir. Ben risk altındayım o zaman.
Evet.
Tamam kullanmayayım. Yani ama işte bazı şeylerden vazgeçebilirsin. Nereye kadar gidecek? Adobe ürünlerini crackli kullandı. Kullandı da bunun bizde her şey yasal. Hı-hı. Devamlı güncellemesi geliyor. İşte o crackte o güncelleme şeyini falan bıraktın. İmkanını bıraktın. Çok zor. Artı bazı tamam yazılımı crackli kullandı Venezuelalı yırttı. Bazı bulut bazlı hizmetler var kullandığın. Hani öyle onu da kullanmadım diyemeyeceğin bağlantılar var.
Evet. Zor iş. Yani bir alternatif de yok. Dünyanın her şeyi buraya gidiyor. Televizyon bile izlemeyeceksin evine bir şey almıyor. O da böyle parayla çünkü. Abonelikle.
Ya şu ortamda bütün cihazlar akıllı, bütün cihazlar internete bağlı. Şeyin de garantisi yok ki acaba hani İşler çok kızıştığında, kılıçlar çekildiğinde evdeki senin acaba akıllı televizyon çalışacak mı?
Ya.
Yoksa oradan Google bilmem ne bir token gönderip de Türkiye'deki Android TV'leri kitleyebilecek mi? Hizmet vermiyoruz. Başkan öyle istedi diye.
Ya da 7/24 Trump'ı mı
şeyi gösterir? De başkana atıp topu da bizim bir suçumuz yok başkan emretti deyip acaba yapacak mı? Hı-hı. Hani bu aynı Huawei bilgi çalıyor mu bilinmezliği gibi. Bunun olmayacağının ne
yok.
Olacağı ne olmayacağı bir şey yok. Olmaması yani bunun olması mümkün.
Mümkün.
Teknik olarak mümkün. Hani tek dediğimiz bu. Evet. Yoksa olacak olmayacak bilemeyiz.
Evet şimdi bak diğer haber de çok aslında buna bağlantılı.
Bağlantılı bir şey. Şimdi, bu haftanın en büyük olaylarından
evet,
birisi.
Şimdi Amerika'da şöyle bir durum var önden söyleyeyim. Şimdi Amerikalılar şeye gıcık vaziyetteler. Çin'le işbirliğinde olan Amerikan firmaları ya da Çin'in Amerikan firmalarında da yatırımları var. Çin'e boyun eğmeye başladılar. Çin ne isterse yapar vaziyetteler. Şunu sansürleyin, bunu uygulamayı kaldırın, şunu yapın. Ve Amerikalılarda acayip bir tepki var buna karşılık. İşte ya biz hani bunlar kendi içlerinde yapıyorlardı artık bize de karışıyorlar noktasına gelindi. Bunun birkaç tane örneği var işte. İlk bir tanesi Blizzard. Şimdi Çin'le Hong Kong'da bir turnuva düzenliyor Blizzard. Hearthstone turnuvası. Ve burada Hong Kong'da olduğu için Hong Kong'la Çin arasında biraz protestocular evet. var, bir sürtüşme var. Biraz da kendi çapında bir tedbir almış. Demiş ki hiçbir şekilde siyasi politik mesaj verilmeyecek bu turnuvada. Verilirse cezası şudur. Sonra kazanıyor bir tane oyuncu. İşte 10 bin dolar da ödülü var. O resmi Twitch yayınında Hong Kong protestosunu destekleyen birkaç cümle söylüyor. Hatta maske falan da takıyor. Daha sonra tabii Blizzard da hem para ödülünü vermiyor buna. Hem men ediyor bir sene boyunca.
Evet.
Hatta o Twitch'çileri bile işten atıyorlar.
Evet.
Ve tabii ne oluyor? Blizzard diyor ki ben söylemiştim, uyarmıştım. Bu adam hani benim kuralıma uymadı. Bu yüzden böyle yapıyorum diye. Ama tabii olay büyüyor ve büyük bir tepki çekiyor Blizzard.
Şu anda. Bu hala bu yangın sürüyor.
Başka bir açıklama da yapmadılar. Blizzard şu ana kadar çok öyle tatmin edici bir şey söylemedi yani.
Bayağı tepkiler var. Bilemiyorum. Genelde oyuncuların tepkileri çok şey olmuyor. Geçmişte ne Call of Duty boykotları şeyleri duyduk dünya çapında. Biliyorsun hiçbir şey olmuyor. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Şu anda şey çok. Öfke çok.
Çok.
Yani lazım. Online platformlarda öfke çok. Bir yandan aynı hafta içinde Apple, Google Çin ne istiyorsa onu yaptılar.
Evet.
Apple bu Hong Kong göstericilerin kullandığı uygulamaları marketinden çıkarttı. Google aynı şekilde bir oyun yayınlanmış onu Play Store'dan kaldırdı. Çin ne isterse yapıyorlar.
Evet.
Çin'de işte hem üretimden hem tüketimden gelen bir gücü var onu kullanıyor.
Öyle.
İstediğini yaptırıyor. Tabii büyük firmalar tabii ki sadece kesesini düşünür.
Tabii
o hiçbir zaman bir firma insan haklarıdır, özgürlüktür, bilmem nedir bunlar zerre kadar umurunda değil.
Tabii
bilançosunu tek düşünür. Tabii ki onlar Çin ne derse he diyorlar.
Geçen bu konuyla ilgili bir yazı gördüm. Adam şeyi hesaplamış. Tencent'in hangi firmalarda payı var? Oyun firmalarının çoğunda adamın %5'ten başlıyor tamamına kadar.
Tabii ki.
Adam almış zaten hani.
Evet. Eğer boykot edeceksen kapa bilgisayarı ya da konsolu şeyi. Çünkü her yerde var.
Her yerde varlar. Burada da işte Blizzard hesaplarını kapatıyor. Battle.net hesaplarını kapatıyor millet tepki göstermek için.
Evet.
Ama Blizzard'ın başka başı arayacak. Şimdi onlar biliyorsun. BlizzCon geliyor bu ayın sonunda yanlış hatırlamıyorsam. Geçen sene zaten rezalet olmuştu hatırlarsın. Millet Diablo beklerken mobil oyun çıkarmışlardı. Şimdi bunun sıcaklığıyla BlizzCon'a gidecekler. Orada bakalım neler olacak.
Hiçbir şey olmayacak Murat. Göreceksin.
Bakalım.
Gözlerinden şeyler, ışıltılar saça saça o BlizzCon'a gidecekler. Oradan basın haberler yapacak. İnsanlar o salonları doldurup alkışlayacaklar. Şimdiye kadar farklı mı oldu?
İşte ilk defa göreceğiz bakalım.
Farklı mı oldu? Göreceksin.
Evet. Ama bütün dediğin gibi hala yorumlar, forum, işte
Şu anda
deli
çok
gibi kaynıyor.
Öfke var ama bilmiyorum nereye varır.
Çünkü Çin genelde şeyi istemiyor. Hani istemediği şeyler hep böyle fikir özgürlüğü, ifade
ya
özgürlüğü
öyle,
sınırlayıcı
öyle.
Şeyler.
Çin Tayvan'a gıcık. Biliyorsun geçmişte tabii. FIFA'yı yasakladı falan Tayvan'ı. Çin Tayvan'ı kendi, Tayvan bir ülke.
Hı.
Çin Tayvan'ı şey varsayıyor, kendi eyaleti varsayıyor. O böyle ayrı ülke olarak Tayvan'a muamele yaptın mı Çin kızıyor.
Evet.
Ona kızıyor, buna
Hong
kızıyor,
Kong'a
bilmem
kızıyor
ne. Şimdi Hong Kong da ayrı bir ülke. Hı. Aynı muamele Hong Kong'a da var. Hong Kong da Çin'e gittikçe daha Çin'in her dediğine he abi, tabii abi falan dediği için Hong Kong'da insanlar
ayaklandılar.
Çünkü Hong Kong Çin değil.
Hı hı.
Farklı da bir yer zaten. Hani ben bulundum, bir ziyaret edebildim çok hı hı. kısa bir süre. Farklı bir yer Hong Kong. Kendine özgü biraz bir yer.
Öyle.
Oranın insanları Çin olmak istemiyorlar.
Hı hı.
Ama işte Çin'e dinletemiyorsun. Çin gücüyle kendi kafasına işler yapıyor.
Evet.
Herkese de kabul ettiriyor işte, eleştirtmiyor.
Öyle.
Şimdi belki bizi de yasaklarlar. Bizi Çin'den izleyen var mı? Kesin vardır hani Türk olup da.
Belki var.
Bizim işe çalışmaya şeye gitmiş.
Microsoft Windows 10'un Kasım 2019 sürümünü hazırlamış.
Evet, ben de diyordum ki ya yılda 2 Windows çıkıyor. Windows 10 yılda 2 tane çıkıyor. Bu sene hani 8 normalde hani Ağustos'u beklersin. Ya da 9. ay Eylül. Niye yok? Hiç bahsi geçmedi. Kasım son artık son şeyde bile olsa yakaladılar. Yine yani sonbahar güncellemesi çıkıyor.
Hadi bakalım.
Windows 10'un bu sefer yeni özellik yok. Hep iyileştirme, düzeltme diyorlar. Ama benim çevremdeki çok az bilgisayara 19.03 geldi. Mart güncellemesi. Bu nasıl olacak?
Evet.
Bilemiyorum. Ama işte yine Windows güncelleniyor. Hazır olun, hani bir 4 GB inecek. O konuda bakalım, hep vaat edildi.
Değil mi?
Artık öyle 4 GB inmeyecek falan diye, ama onlar bu Kasım 2019'a yansıyacak mı o vaat edilen güzellikler, ben de bilmiyorum.
Microsoft klavyelere emoji tuşu ekliyormuş.
Geçtiğimiz haftalarda, aylarda klavyelere ofis tuşu ekleniyor diye konuşmuştuk.
Evet, evet, oydu.
Şimdi bir de emoji tuşu gelecekmiş. Belki ya ofis tuşundan daha çok işe yarayabilir.
Evet.
Çünkü ofisi kullanmayan da var.
Doğru.
İşte emoji tabii daha çok mobil platformlardan ötürü hayatımıza çok girdi. Buna bir de bir Türkçe karşılık lazım. Ya da var mı? Emoji. Ne diyorlar? Gülücük mü diyorlar? Ne diyorlar? Smiley'di eskiden.
Evet.
Ama bu emoji tabii sadece gülümseme şey değil. Her duygu var. Patlıcan var, şey var. Garip garip semboller var. Bu menünün açılması için bir tuş.
Evet.
Olacakmış Microsoft'un çıkacak klavyelerinde.
İyi bakalım. Dyson elektrikli araba yapmaktan vazgeçti Levent abi. Onlar böyle bir sevdaya tutulmuşlardı. Hatta 2,5 milyar pound gibi bir yüksek bir rakamla.
Farklı bir araba yapacağız diyorlardı. Evet. Yani değişik bir, farklı bir bakış açısıyla yapacağız diyorlardı. Ama karlı değil, hani kazançlı değil demişler.
Biz şey diyor, yani biz başarısız olmadık. Bir kendi prototipimizi ürettik ama diyor, yani bunun ticari olarak bir karlılığa dönüşmesini mümkün gözükmeyince vazgeçmişler.
İlginç. Bu adamlar elektrik motoru falan konusunda deneyimli bir firma. İlginç bir firma. Bir de şey çok ilginç, hani bu Dyson işte geçmişte ne bileyim Sinclair bilgisayarlar var. Clive Sinclair diye bir adam.
Evet.
Falan. Dyson öyle. Öyle biraz öyle. Mucit firması.
Mucit.
Mucit firması ama bu işe girmekten vazgeçmişler.
Bose SleepBuds kulaklıkları geri topluyormuş.
Şimdi bu çok ilginç bir kulaklık. Çünkü şimdi gürültü engelleme noise cancelling sistemini uçakta şey kullanan arkadaşlarım var benim. Müzik dinlemiyor ama yine de kulaklığı takıyor. Çünkü diyor ki adam, ben işte o uçağın içindeki uğultudan çok rahatsız oluyorum, uyuyamıyorum. O gürültü engelleme onu tam kesiyor, ideal kesiyor. Uyumak için takıp kullanan adam var. Ben sadece kulaklığın varlığından çok rahatsız olacağım için ben yapamam mesela, ama bu var. Bu bir geçerli bir uygulama. Bose'da gürültü engellemenin üstadı durumunda son yıllarda. Bir kulaklık yapmışlar, takıyorsun gürültü engelleme kulaklığı, takıp uyuyorsun. Dışarıdaki sessiz gürültüyü engelliyor. Şimdi bu teknolojide falan üründe sorun yok da pil, kullandıkları pilden memnun kalmamışlar. Şarjı tutuyor, tutmuyor, hemen boşalıyor falan, bir dengesizlik belirlemişler. Yazılım güncellemesiyle falan olmamış. En sonunda diyor ki geri getirin, İyi. İade edin. Bilmiyorum Türkiye'ye gelmiş midir, var mıdır ama hani böyle bir şeye ihtiyaç duyup da yurt dışından almış olan varsa, ha şey değil, yangın çıkar patlar falan değil mesele. Hani memnunsan da kullanmaya devam edebilirsin.
Nvidia GeForce 256 20 yaşındaymış, vay be.
Evet, 11 Ekim'de çıkmış. 99'da. Ben hatırlıyorum dün gibi yani. Ben almış, ben bunu çıktı Türkiye'ye belki gelen ilk kartı satın aldım ben. Creative şeydi, Annihilator.
Evet.
3D Annihilator. 270 dolar mı, 170 dolar mı ne vermiştim. Dediğim gibi hani belki büyük ihtimalle Türkiye'ye gelen ilk karttı. İşte o zamanlar alabiliyormuşuz. Alabiliyormuşuz. Dark Hardware'de yayınlamıştım fotoğraflarını da. Dijital fotoğraf makinesi yok. Kimse de yok zaten.
Kimse de yok.
Webcam'le şey, Creative Webcam'le bir webcam'i tutup fotoğraflarını çekmiştim. Müthiş bir şeydi. Çünkü ondan önce TNT 2 kartlar kullanıyoruz. O grafik işlemcileri daha çok işte görüntüyü gösteren, görüntü yansıtıcı diyebileceğimiz teknolojiler. Hani bir daha ilkel şeyler. İki boyutlu görüntü oluşturucu. GeForce 256 ilk kez 3D bütün sahneyi oluşturma, ışıklandırma falan özellikleri de içeriyor. Şeyleri, o basit iki boyutlu görüntü işlemlerini yapmıyor. Objeleri de çevirebiliyor. Objelerin ışığını hesaplayabiliyor. Tam bir grafik işlemcisi. GPU denen şey.
Senin aldığın kart bu GeForce 256'lar ilk SDRM'di değil mi?
SDRM'di. 32 GB şey megabyte ne gigabaydı? 32 MB SDRAM.
Ben de bunun daha sonra kaç ay sonra çıktığını şimdi hatırlayamayacağım. DDR olanını
aldım. DDR'ı çıktı.
Elsa Eraser X-Kare'ydi benimki de.
Evet. DDR'ı benim elime LeadTech'den o zamanlar Türkiye LeadTech'in bir ofisi vardı. Onlardan test için gelmişti. Öyle DDR'ını görmüştük.
Ben satın almıştım.
Ben SDR olanını, SDRAM'lısını 32 MB AGP herhalde.
Evet.
Şimdi hatırlamıyorum. Şey, almıştım. Simsiyah bir kutusu vardı. Kreatif.
Evet. Sarı renk Annihilator. Şey mi vardı arkasında? Yanında var mı? Yoktu.
İşte bilemiyorum ki. O zamanlar ekran kartlarının en hareketli günleri. Çünkü her firmanın kartı farklı. Şimdiki gibi Nvidia, AMD yapıp da herkes onu alıp üzerine yok, etiket yapıştırmıyor. Her firma kendi kartını yapıyor. İşte Elsa falan iyice özgün, Vivo, video in out'lu falan versiyonlar.
Şu mu?
Böyle bir şeydi. Evet. Şu şey mi? Şuradaki mi? Annihilator yazan.
Bu Pro. Herhalde bu DDR olandır.
Valla Annihilator 3D diye bir şeydi. Karttı.
Bu.
Büyük bir şeydi tabii. O şeyi hatırlıyorum. Bir itfaiye arabası vardı.
Ha, itfaiye arabası vardı.
O şeyi, onu fırfır çeviriyorsun, evet, bakıyorsun her açıdan. Şimdi bir 3D objeyi çevirmek bir, o zamanlar için görülmemiş bir şey değildi ama bu tabii yüksek çözünürlükte, tam frame hızında, çok detaylı şekilde, çünkü yazılımla değil ilk kez donanımla yapıldığını görüyoruz. Donanımla olanı da var. Ama bizim evimizde yoktu.
Yoktu. Yalnız şey de söylemek lazım. GeForce'u hani böyle kullanabilen oyunlar hemen çıkmamıştı.
Tabii ki. Sonra. Tabii ki. Tabii ki.
Ve ama aynı isim devam ediyor GeForce ismiyle. Nvidia hiç değiştirmedi.
256
gitti, evet,
oldu. İşte şimdi tabii GeForce 256 deyince GeForce 2000 ama şimdi 2080.
Evet, 2080.
İşte GTX,
evet, onlar RTX geldi.
Öyle şeyler geldi.
Evet. Evet, güzeldi.
Bu 256'sı da 256 bit'ten dolayı tahmin ediyorum.
Unutmuşum ben neden olduğunu. Evet, oyun dünyasına geçeyim çünkü burada birazcık dolu gözüküyoruz. Bir defa Sony PlayStation 5 resmen duyuruldu. Hani artık
aslında duyurulmadı. Yani bir Sony, bir Wired, dünyanın en, evet, ünlü yayınlarından birisi Wired'a bir röportaj verdi.
2020'de.
Dolayısıyla da hani resmi bilgiler Sony'nin ağzından.
Twitter'da da yayınladı ama Sony kendi Twitter'da.
Resmi bilgiler çıkmış oldu artık ağzından. 2020 en önemli şeyi söyleyelim. 2020'nin sonu.
Evet.
Yılbaşı şeyi, yani işte bu zamanlar. Hı-hı. Bir sene var. Para biriktirmeye bir sene var.
Evet.
Fiyat tabii belli değil.
Yok.
O internete yayılan bir Atmalı falan gibi bir konsol var. O mu, o da belli değil.
Hı-hı.
O mu şekli, şemali. Çok detay yok aslında. Bir olan şeyler diyor ki Sony, hardware'den ray tracing var bunda.
Evet, var diyor.
100 GB kapasiteli Blu-ray içinde. Bunun yanı sıra diyor, artık ben diyor şey yapmayacağım. Bu yıllardır da bu söylenir. İşte bir oyunun bütün her şeyini diske yüklemeyeceğim, install etmeyeceğim. Sen mesela multiplayer istemiyorsan o kısmı hiç koymayacağım. Hı. Seçmeli olacak. Güzel, mantıklı da, biz bunu yıllardır dinliyoruz. Evet. Umarım olur. Kontrolcü değişecek diyor. Hem mesela tetiğin sertliği değişebilecek, evet, diyor. Oyun şey yapabilecek diyor. Güzel. Ayarlayabilecek onu diyor. Tepki sadece titreşimden öte, evet, tepkiler olacak diyor. Birazcık galiba yapısı da biraz ağırlaşacakmış.
Hı. SSD'yi çok vurguluyorlar abi. Çok değiştirecek her şeyi diye.
Ya vurguluyor da, bunu ilk duyurduklarında dediler ki işte dünyada olmayan bir SSD kullanacağız. Hmm. Hala onun ne olduğu belli değil.
Evet.
Herhalde o PC Express 4 olacak. Hmm. O da artık insanlarda var. İşte benim için o SSD'nin kapasitesi daha önemli.
Öyle.
büyük bilinmez. 1 terabayt herhalde ya. Kesin de. İki sürprizi olur mu? 500'e yani, inmezler artık yok bu devirde. Herhalde.
Ben bunun pahalı olacağını düşünüyorum. Normal PlayStation 5'ler 4'e göre. Dolayısıyla herhalde kapasiteyi de ona göre verirler.
2 yani minimum.
Minimum 2 olmalı.
2 umarım öyle olur.
Evet. 2020 sonu tekrar söyleyelim. Xbox'ın en önemli isimlerinden Mike Ibarra Microsoft'tan ayrılıyormuş.
Evet, bu da Xbox macerasının başladığından beri işin içinde olan bir isim. 20 yıl mı, daha fazla mı ayrılmış. Ben işte yeni maceralara yelken açıyorum falan gibi bir açıklama yaptı. Onlar da Microsoft tarafı da işte iyi dileklerini yazdı falan. Yolunu ayırıyor.
Evet.
Çok bütün maceranın içinde olan bir isim olduğu için önemli.
Geçen haftaya yetişmedi, biz gündemdeyken çıktı bu haber. Red Dead Redemption 2 PC'ye gelecek.
Geliyor.
Belliydi zaten geleceği.
Daha biraz tabii PC'nin gücünden yararlanan iyileştirmelerle diyorlar.
5 Kasım bir de hani çok yakın bir tarihte geliyor.
Evet, bu çok ani oldu. Şey, bunu kendi mağazasından Rockstar
ve Epic Store'dan
satmaya çalışıyor. Kendi mağazasından alırsan başka oyunlar da vereceğim falan. Hı. Şu anda kampanyalar var.
Steam'e bir ay sonra da, yani Aralık ayında da Steam'e gelecekmiş.
Evet.
Evet. Call of Duty Modern Warfare de gündemdeydi. O da 175 GB yer gereksinimi açıklayınca tabii bir olay oldu.
Ama sonra biraz açıkladılar
onu. Evet, dediler ki ya bu oyun hani hemen 175 istemeyecek.
Eklene
oraya bulacak
175'e
diyor.
Kadar vuracak diyor. O kadar yer ayırın diyor. Ama ilk çıktığında diyor 175 GB download falan yok.
Evet.
Ama yine sen 60'ı 70'i hangi oyun bugün daha küçük?
Tabii canım.
60'ı ayır. Download olarak 60.
Download olarak.
O açılıyor tabii. Bir de.
Çok kişinin 175 GB kotası yok. Yani Türkiye'de baktığın zaman bugün.
Yok, SSD'ler bir sürü kişi 120 GB SSD'lerle SSD'ye geçti. Ama bunun da kaçarı yok yani. Bu 175 seneye işte Call of Duty bilmem ne 275 olacak. Aynen. Bu şikayet edilecek bir şey de değil. Hani sonuçta orada veri var. Sana sunulacak. Veri var. Orada bir şöyle bir gelişme var. Mesela geçtiğimiz haftalarda Microsoft bir Flight Simulator geliyor yeniden. Onun için bir Amerika'da şov yaptı, evet. Basına, oranın basınına. Orada şöyle bir şey var. Flight Simulator'da bütün dünya var. Bir harita, bir yer değil. Bütün dünya var. Bütün dünyanın yüksek çözünürlüklü görüntüsü petabyte boyutunda. Adam diyor ki ben diyor bunu buluttan, sen uçarken görüntüleri göndereceğim server'dan sana diyor. O görüntüler şeyde var çünkü Bing'de, o Google Earth gibi var. Ben diyor sen uçarken internetten o haritaları, fotoğrafları, uydu fotoğraflarını göndereceğim diyor. Tek çözüm bu. Tabii orada da internet kesildi, uçak gitti. Şey tabii bir cache sistemi var, bir şey var. Hatta hani şey bile yapabileceksin. Ben İstanbul'dan Almanya'ya uçacağım diye önceden şey yaparsan onu indirip de hazırlayacak. Hmm. İnternetin kötü falansa. Ama bu sistemin de şeyi bu. Geleceği. Ama bu da yine demin yarım saat önce konuştuğumuz göbeğinden adama bağlı olma şeyini getiriyor. Eskiden hani oyunu Need for Speed'i yüklerdin oynardın. Şimdi harita buluttan gelirse yarın öbür gün ben küstüm size, al paranı, kapatıyorum bulutu der. Flight Simulator'ında uçamazsın. Aynı noktaya geliyoruz.
Evet, aynen. Call of Duty Mobile 100 milyon indirimeyle en büyük mobil oyun çıkışıymış.
Ki bu da Tencent işte.
Evet.
Aslında Çin ortaklığı. Vallahi ben indirdim. Oynadım. Bir 4-5 level'da atladım. Şeye inanıyorum. Herhalde botlarla oynatıyor beni. Hmm. Çünkü ben bir sürü elimde görüntüsü de var bir sürü maçta. Most Valuable Player falan oldum. Demek ki bir şey var. Hmm. Çünkü bu çok oyunculu mobil oyunlarda sarsın diye fake multiplayer dediğimiz bir şey var. Robotla oynatıyor seni. Sen bilmiyorsun. İşte ezdim geçtim falan diye gaza geliyorsun. Ben burada da ondan kuşkulanıyorum. Çok güzel. Fakat bilgisayar ekranına göre sanki yapılmış. Hani ben kocaman ekranlı bir telefonla oynadığım halde bazı şeyler çok aşırı küçük. Yani ne gözle görebiliyorsun ne parmakla basabiliyorsun. Bu saçma sapan bir şey. Hani bir de 5 inç telefonda oynasam herhalde ufaklıktan dolayı görülmeyecek o simge, o seçenek. Onun dışında bir şikayetim yok.
Evet.
Bir de Gamepad'i tanıtamadım. Samsung Note 10 etkinliğinde Gamepad'le oynuyorlardı bunu. Ben hatta videosu vardır Hollanda'daki etkinlikte. Gamepad'le oynuyorlardı betasını. Ben tanıtamadım Bluetooth Gamepad'i. Hani bende mi bir hata var bilmiyorum.
Bakalım. Beklenen oyunlardan Doom Eternal ertelendi.
O 2020'ye.
Da Kasım'da gelecekti ama Mart 2020 Mart'ına ertelenmiş.
Daha iyi olsun diye.
Evet, duyduğuma göre Mahmut Saral'ı da hastaneye kaldırmışlar haber üzerine.
2020'ye ertelendi. Valla deathmatch yoksa ben oynamıyorum söyleyeyim. Single player oynarız tabii de. İşte hani bildiğimiz anlamda deathmatch yok da öyle yok şey birisi spawn ediyor canavarları da o öbürü mücadele ediyor.
Bence onunla yapamayacaklar öyle.
Ben onunla yokum yani.
Val soyulmuş yani tabi fiziki olarak.
Adamın biri 40 bin dolarlık mı ne?
Ekipman çalıp bir de GameStop'ta satmaya çalışmış.
Evet daha önce de böyle bir şeyler yapmış
FedEx
bu adam Trak zaten.
FedEx kamyonunu soymuş.
Şimdi de Valve'ın ofisini soymuş. Bir de şey diyorlar. Şimdi haberde diyor ki oyun ve ekipman çaldı. Hı-hı. Millet de diyor ki hangi oyun?
Değil mi?
Oyunlar kod. En fazla kodları, kağıt kartonları çalmıştır diyorlar. İşte bir de satmaya çalışınca yakayı ele vermiş.
Atari'nin retro konsolunun kaderi belirsiz.
Valve da bundan 20 sene önce de Half-Life 2 çalındı falan şey vardı. Hep kriminal olayların mağduru.
Evet.
Şimdi Atari'nin bir VCS diye, eskiden de işte VCS var da yine çıkacak falan diye bir gizemli bir konsolu var. Ne olduğunu tam kimse anlayamadı. Atari diyor ki işte biz bir konsol yapacağız. Bunda eski 20 küsur senelik Atari VCS o 2600 oyunları da çalışacak. Yeni oyunlar da çalışacak. Ya ne bu? Kimse bunu anlayamadı. Bir de şey de belli değil işte ne olduğu belli değil. Yapan adam ayrılmış. Ayrılmış bir de aylardır paramı vermiyorlar falan gibi açıklamalar yapmış. Atari diyor ki geliyor cihaz. Hani ne zaman olduğu belli değil bir gün geliyor. Ama bu hafta şey oldu hani bu olmayacak galiba bu iş gibi bir durum oluştu.
Bence de pek olmasa daha iyi sanki.
Ne olduğunu kimse anlamadı ki.
Bu ilginç bir haber. Google Stadia gecikme sorununu yapay zeka ile çözmeyi deneyecek diyorlar.
Yani... bu çok ilginç bir şey. Evet. Çünkü buluttan oyun işte gecikme sorununun nasıl çözüleceğini bilmiyoruz. Hele bizim gibi uzaktaki ülkeler için. Google diyor ki ben diyor senin nasıl oynadığını öğreneceğim. Nasıl ateş ediyorsun, nasıl dönüyorsun köşeleri öğreneceğim. Onu diyor uygulayacağım. Hani sen ateşe basmadan ben bu adama kesin ateşe basacak diye ona ateş komutunu vereceğim diyor.
Öyle şey olur mu?
Ama diyor şeyi ben yapmayacağım hiçbir zaman. Sağa mı gidilecek, sola mı gidilecek? Yani rail shooter gibi kendi kendine gitmeyecek. Öyle kararları ben vermeyeceğim ama diyor. Ya şimdi bu Battlefield'da falan da bu var. Şeyi azaltmak için, bu network'teki gecikmeyi azaltmak için şey yapıyor. Ama şöyle, ateş etmede değil de. Ya şimdi mesela bir otomobil yarışında otomobil çok ani bir hareket yapmaz. Hani böyleyse bir sonraki saniyede belki direksiyonu çevirecektir adam ama böyle burada olacaktır araba. Hızı belli, doğrultusu belli. Bir anda böyle dönmeyecektir.
Evet.
Dolayısıyla bu şu andaki oyunlar böyle şeyleri kullanıyor.
Doğru.
Bir adam bir yere doğru gidiyorsa bir saniye sonra da çok büyük olasılıkla oraya doğru devam ediyordur. Ya da işte durduysa bile bir momenti falan var. Dolayısıyla bütün oyunlarda şu anda bir prediction, tahmin
var.
Var. Burada Google biraz daha işte yapay zeka falan bunlar da hani şey kelimeler artık olmazsa olmaz makine öğrenmesi falan deep learning. Bunlarla diyor ben diyor işte seni tanıyacağım. Dolayısıyla diyor sen hissetmeyeceksin şey kadar diyor konsolun başına oturmuşsun gibi evde tepkiler öyle olacak diyor. Bilemem.
Ve ben de şeyi bilemem. Ben acaba yüzde kaçını ben oynuyorum bu oyunun? Hiçbir zaman emin olamayacağım.
Ya işte onu hissedersen oyunun tadı kaçar da demek ki hissetmeyeceksin. Bir şekilde elinden tutacak. Hmm. Şimdi günümüzde zaten oyunlar oyuncunun her şekilde elinden tutuyor. Daha da çok olacak belki.
Belki.
Bilemiyorum, şeyi görmek lazım. Uygulamasını görmek lazım. Bu şey olayı, sizin nasıl oynayacağınızı tanıyacağız olayı falan da mesela işte Microsoft'un Forza serisinde Drive Atar diye bir şey var. Hmm. Diyor ki işte ben diyor sen oynuyorsun. Ben diyor şeye hep bakıyorum. Sen virajlarda frene ne zaman basıyorsun? İçinden mi dönüyorsun, dışından mı dönüyorsun? İşte düzlükte ne yapıyorsun? Ben diyor hep bunları diyor takip edip senin diyor özetini çıkartıyorum. Sonra diyor bu senin ruhunu oyunda da diyor. Ya ben şeye yapay zekanın arabasına diyor senin o ruhunu yüklüyorum. Senin gibi gidiyor. Ya tamam. Şeyi tabii çok bilemiyorsun. Hani yolda giderken evet arkadaşının ruhunun kullandığı arabayı da hani ha tamam aynı benim işte Murat abi gibi gidiyor demiyorsun pek ama tabii otomobil de şey bir şey yani herkes böyle gidiyor işte çok da çılgın bir şey değil ki. Bilemiyorum bir yandan parçalar birbirine oturuyor ama uygulamada
ne olacak?
Nasıl bir
ya
şey olacak?
Ben şey istiyorum abi o zaman madem bu kadar gelişti anlıyor. Ben işteyim, işteyken yollayayım avatarımı. Diyeyim ki bugün şurada...
Şimdi öyle oyunlar var.
Call of Duty'den level atlatsın bana.
Şimdi mobilde öyle oyunlar var. Idle oyun diye şey... Sen bir dungeon'ı geçiyorsun, hmm. Bir daha oynamıyorsun. Şey diyorsun, geç diyorsun, bir daha yolluyorsun, bir daha geçiyor. Ya da şey de vardı. Need for Speed'in Rivals mı ne mobil en son bir mobil versiyonunda bir yarışı bir kere şey yaparsan başarıyla geçersen ondan sonra sen yolluyorsun git diyorsun bunu bir daha kazan. Senin o başarınla bir daha kazanıyor. Var da bilgisayar kendi kendine oynayacaksa ben aradan çekileyim onlar oynasınlar.
Değil mi işte hani oraya gelecek.
Benim yerime oynayacaksa bir anlamı
ben
kaldı.
Ben mesela bu Stadia'nın o işi şeyde nasıl yapacağını çok merak ederim. Dövüş oyunlarında. Çünkü anlık bir anda mesela senin dediğin araba yarışında dediğin çok mantıklı. Çünkü arabanın tahmin ediyor ben yumruk atacağımı belki tekme atacağım.
Ya işte 3 tane tuş var elimde. Evet. Tekme, yumruk bir de işte ne küfür, kafa. Hangisine basacağım tamamıyla bana kalmış. Yani. Onu dünyada hiçbir güç tahmin edemez. Yani işte. Ha şey yapabilir tabii ki. Benim 1000 tane oynadığım oyuna bakıp şey diyebilir. Ortalama bu Levent hep tekmeye basıyor diyebilir. Evet. Ve büyük olasılıkla tutturur. Ama şeyi hiçbir zaman bilemezsin. Benim o gün kafama esmiştir. Hep yumruk atacağım.
Tabii canım.
Esmiştir bana. Onu hiç kimse bilemez tabii ki. Ama işte elinden geleni yapacak.
Bakalım. Çok ikna etmemiş insanları yorumlardan baktığım zaman.
Ya o şey olmayacaktır o. Sen hani benim yerime oynuyor bu hissi yaşamayacaksındır. Onu kimse istemez. Bir de üzerine para veriyorsun.
Ya.
Böyle şey mi var? Oyunu oynayırken üzerine bir de para veriyorum. Oyunu bilgisayar oynuyor.
Ya.
Onu o hissi vermeyecektir.
Steam'e yerel multiplayer desteği gelecekmiş. O da şu olacak. İşte ben oyun oynuyorum. Bir oyunum var. Seni davet edeceğim Steam üzerinden. Beraber oynayacağız. Oyun sende olmayabilir bu arada. Hani ben açacağım oyunu. Yani belki hatta oyunda bildiğimiz anlamda multiplayer desteği de olmayabilir. Bu Steam sayesinde olacak bir şey. 4 ya kişiye kadar co-op gibi düşün.
Bu haftalarda şey yaşanıyor. Bu işte Google'ın Stadia'sı var. Diğer firmaların da PlayStation'da uzaktan oynama var. Xbox'ta var ama yerel ağda sadece oluyor falan. Hepsi bu konularda atılımlar yapıyorlar. Mesela Sony şeyi açtı. O Play uzaktan oynama Remote Play'i herkese bir yazılımını açtı. Herkes oynayabiliyor bence, falan. Evet. Her firma bir şeyler. Steam'de şeye hazırlanıyor bildiğim kadarıyla. Yerel ağda bir oyun akımı i̇şte vardı. Hı. İşte onun dünyaya açıyor.
Hı, bu işte.
Her yerden, otobüsten, trenden de oynayabileceksin. Ha, evet. Her firma bir şeyler yapıyor o konuda.
Evet. Bu daha çok şey için, arkadaşlarını senin oyununa davet edebilmen için olan bir şey. Evet. 4 kişiye kadar çağırabilecek misin arkadaşlarını, beraber oynayacak mısınız?
Bu yeni nesil konsolların ilk tanıtımlarında bunu gösterdiler. Bir tane kullanan oldu mu, geçemediğin bölüm olunca arkadaşını çağırıyordun, o geçiyordu senin yerine falan. Var mı uygulamada, kim yaptı
bilmiyorum.
Ben. Bir tek şey oldu, onu biliyorum. Bir çocuğun biri arkadaşına mı ne verdi Destiny'de kontrolü? Arkadaşı bütün şeyleri kırdı. Çocuğun objelerini, şeylerini, o değerli epiklerini falan kırdı, attı. Çocuk sinir krizi geçirdi falan, öyle bir skandal oldu. Orada da bitti bu şey. Arkadaşa oyun verme şeyi bitti. Ya şey falan geliştiriliyor. Onlar önemli şeyler. Mesela multiplayer oynamak için arkadaşta da oyun olmasın.
Evet. İşte bu.
PSP'de mesela böyle bir özellik vardı. Sen bir destekleyen oyunda arkadaşınla oynayacaksın. Arkadaşta oyun yok. O oyunun sadece temel kısmı arkadaşına infrared denmini aktarılıyordu.
Evet.
Oynuyordunuz. Sonra kapattınız mı cihazları, arkadaşında o oyun kalmıyor. Ama beraber oynayabiliyorsunuz. Senin oyununa yancı oluyor. Kötü bir şey değil. Ya bunlar işte geçen hafta da şeyi konuştuk. Crossplay, karşılıklı başka platformların birlikte oynayabilmesi konusunda iyileştirmeler oldu. Hafif hafif daha iyi bir multiplayer'da daha iyi bir dünyaya gidiliyor.
Evet. Bazı izleyiciler şey diyordu, oyun çok konuşmuyorsunuz diye. Herhalde bu hafta biraz tatmin edici olmuştur oyun dünyasındaki gelişmeler.
Gelişmelere bağlı tabii. Çok konuşmuyoruz değil. Aslında belki fazla konuşuyoruz da.
Evet.
Şeye bağlı. Yani gündemin içeriği ne gündem belirliyor.
Evet.
Bizim yapabildiğimiz bir şey yok.
Tabii biz çok konuştuk diye oyun gündeme devam edecek diye onlar da yine değerlendirmelerini ayrıca yaparlar.
Ya şimdi tabii çok spesifik belli bir oyun falan biz öyle şeyleri atlıyoruz. Onlar daha çok işte bizim oyun gündeminde konuşuluyor.
Evet.
Biz daha genel.
Bir de şey var abi, şimdi bütün her şeyi biz yapalım istiyorlar bazıları da ama mümkün değil. Gün 24 saat yani.
Güç yetmiyor. Şey, bir de işte her şeyi bilemezsin ki. Şimdi bu bazı oyunlar var. Ben hiç Pillars of Eternity çok önemli bir oyun. Ben hiç açıp bakmadım bile. Yani yok da bende. Bilenin konuşması lazım. Hani nasıl anlatayım? Evet. Ben oyunlar her zaman benim yayınlarımda şeylerimde oyun olacak. Çünkü oyunlar teknolojiyi, grafik teknolojisini kullanan şeyler.
Tabii.
Yeni ekran kartını oyunda gösterebiliyorum. Yeni bilgisayarı oyunda gösterebiliyorum. Çünkü oyunda ses var, network var artık
her
günümüzde.
Şey var.
Grafik var. Bilgisayarın anasını ağlatan güzel bir şov aracı. Ben dolayısıyla oyunlardan vazgeçemiyorum.
Evet.
Beni biraz şey zorluyor. Şimdi firmalar bize oyunları gönderiyor, incelemesi çıksın diyor falan ama işte bizim tam işimiz bu değil. Yaptığımız zaman da çok oyun tutkunları gibi yapamıyoruz, geç kalıyoruz. Ama bir yandan da bu oyunları da görmemiz lazım. Çünkü grafik teknolojisi ne noktaya geldi? Görmen gerekiyor. Biraz orada daha teknolojik ürünlere göre daha zorlu bir şey yolda gidiyoruz.
Benim izleyiciye hak verdiğim konuşuyor. Onlar da diyorlar ki abi herkes konuşuyor artık. Herkesin kanalı var.
Doğru.
Siz kendinizi çok geri tutuyorsunuz diyorlar. Doğru ama işte artık bu saatten sonra da değişemeyiz yani. Çok ona ayak uyduramayız yani biz.
Ya çıkıp o bir yozlaşma olur. Hani çıkayım. Şimdi sırada bekleyen 3-4 tane oyun var. Hiçbir hazırlanmadan etmeden, şimdi şey falan da var tabii, böyle hani garip adamlarla da şey yapamazsın. Şimdi ben her yayına elimde notlarımla çıkıyorum. Teknoseyir kurulduğundan beri eskiden kartlarımız
vardı
bizim. Arkasında onun bilgiler vardı.
Doğru.
Görmüyorlardı. Kartlarımızla çıkıyorduk, notlarımızla çıkıyorduk. Buna laf eden adam var. Elinde notları olmadan konuşamıyor falan diye laf eden adam var. Ne yapacaksın ki? Ağzına vurmak lazım. Başka şey değil hani, bu bir eleştiri değil, bir şey değil. Şimdi şeye düşmek istemiyorsun tabii. Yani oyunu da hazırlanmayayım, çıkayım. Ha bunu orada yazısı, logosu çıkınca bunu filanca firma yapmış diyeyim falan. Bu da işte bunu oturttun mu bunun altı bu sefer. Çöküşün sonu yok.
Yok. Evet.
Bunun altı, bu da şey olmasın. Yok, bizim belli bir çizgimiz var. Olduğu kadar evet yetişemiyoruz. Şimdi oyun oynamadan çekmek istemiyorum. Sonuna kadar oynamak bir lüks. Yapamazsın her oyuna. Bazı oyunu da sevmiyorsun.
Tabii.
Sonuna kadar oynamak bir lüks ama 10 saat geçsin ya konuşabilmek için de. Çünkü şöyle de durumlar var. Oyun ilerlerinde farklılaşabiliyor. Oralara kadar gitmezsen. Şimdi bak mesela yıllar önce biz Spec Ops The Line'ın incelemesini çektik. baktık hani çölde geçen bir shooter.
Evet.
Geçtik. Halbuki oyun şaheser. Oyun tarihinde yer alacak bir oyun. Ama sonuna kadar oynarsan böyle.
Evet.
Sonuna kadar biz oynamamıştık. Bilmiyorduk. O zamanlar tabii bu yeni hani böyle şimdiki gibi. Şimdi o oyun üzerine çekilmiş 100 tane YouTube videosu var. Hmm. Yorumlayan şey yapan. Öyle bir şey de yok. Biz baktık ha çölde geçen işte bir shooter. Hmm. Güzel evet. Ama hani o kadar. Meğer oyun şahesermiş. Sonuna kadar oynarsan. Bilmiyorsun bunu. Dediğim gibi her oyunu da sonuna kadar oynayamazsın.
Hmm.
O bir şey. Herhalde bir oyun basınının da bugüne kadar çözemediği bir durum.
Öyle öyle abi. Şeyle çözüm bulmaya çalışıyorlar işte. İlk 10 dakika mantığında hemen bir oynayalım, hemen bir anlatalım. Bazı yayınlar tabii oyun yayını olanlara bir ay öncesinden oyun gittiği oluyor. Onlar biraz daha hazırlık zamanı bulabiliyorlar. Ama öyle. Böyle olmayanlar öyle. Senin dediğin gibi bir de şey yarışı başladı. Her şey de böyle sırf bu oyunla kısıtlı değil. Hemen yayınlayalım meselesi var. O zaman da olmuyor işte. Yani o inceleme değil onlar. Olmaz.
Şimdi o internetin getirdiği hemen beklentisi sırf yayınlarda değil. O şu elindeki tablet de emin ol ki yetiştirilmeye çalışılıyor.
Hı hı.
O telefon da aynı şekilde. Bu Android 10'da bilmem ne de hiçbir hepsi. Şey tam pişmeden veriliyor. Müthiş bir baskı var çünkü.
Evet.
Fakat bu hiç kimsenin kazandığı bir yarış değil.
Doğru.
Onu söyleyeyim. İşte yemekler tam pişmeden konuluyor insanlığın önüne.
Öyle.
Daha da kötü olacak. Yapacak bir şey yok.
Ürüne de haksızlık oluyor. O kadar yani ne deneyimleyebilirsin ki? Anlatabileceğim belki bir sürü şey var.
Ya sırf yayınlamış olmak için işte kutu açılışı diye bir şey çıktı. Biz de yaptık. Kutu açılışı denen şey sadece bu işte ilk kolpalığının yansımasıdır. Ne demek kutu açılışı ya? Açıyorsun. Ha, kutuyu açtık, tablet çıktı içinden. Şarj çıktı. Bu ne saçma sapan bir şeydir.
Öyle.
Üzerindeki baskı, biz de yaptık bunu. Hı-hı. Üzerindeki baskı sana bunu yaptırıyor.
Öyle.
Yoksa hani şeyi anlarım. Böyle mesela yanında 100 parça aksesuarıyla gelen bir şey olsa onun kutu açılışı çok insanlığın da işine yarayan bir şey olabilir ama... Evet. Bizim de yaptığımız PlayStation 4'ün kutusunu açıyoruz. Açıyoruz, içinden PlayStation 4 çıkıyor. Bu nedir ya? Bu sadece dediğim gibi kolpalıktır bu. Ya evet. Teknoloji yayıncılığının en alt noktasıdır kutu açılışı. Biz de düştük o noktaya. Yapacak bir şey yok. Hı. Çünkü sen yapmazsan senden başka 9 kişi yapıyor ve herkes sana şey diyor ki sen niye yapmadın?
Evet.
Aptal, işte beceriksiz, sana o ürünü gönderen de kabahat bilmem ne. Çünkü yapmadın.
Hı.
Ya ben gittiğim fuarlarda konuşuyorum, geziyorum, fotoğraf çekiyorum, video çekiyorum. Burada gelip ayıklıyorum, öyle anlatıyorum. Şunları gördüm, ettim diye. Bunu yapmadım diye. Orada işte sabah ben gittiğim yerden sabah kalkıp kahve içtim. Çak, çek. Şey yedim, sandviç yedim. Çek. Öğlen acıktım, pizza yedim. Çek. Yapmıyorum bunu. Yapmıyor. Herkes yapınca sen anormal oluyorsun.
Evet.
Ve sana insanlar fırça çekiyor. Niye ya şey yapmıyorsun? Ya ne ya sabah benim içtiğim kahvenin sana ne? Ne katacak hayatına? Ama herkes yapınca senin de yapman gerekiyor. İşte kutu açılışı falan bu. Bunların hepsinin özünde internetin çılgın tüketimi var. Herkes şey istiyor. O an şey olsun. Neye döndü bu olay? İşte basın toplantısından canlı yayın. Çünkü artık adamın şeyi bile yok. Hani onu normalde ben basın mensubuyum. Basın toplantısında oturacağım, dinleyeceğim. Sonra da ofise dönüp yazacağım işte şunu gördüm ya da anlatacağım. Şunu gördüm, şöyle yaptılar, şu çıktı. Bu aradaki zamana bile tahammül yok.
Evet.
Ne çıktı? Basın toplantısından canlı yayın yapıyoruz. Ya o zaman şöyle, senin basın mensubu olarak görevin
tripodluk.
Süzgeç, şeyi aktarmak. Orada ben dinleyeceğim. Kendi yorumumu da katarak anlatacağım. Bunu yapmayacaksan sen o zaman tripod gitsin şeye, basın kartını da tripoda tak. Çeksin, yayınlasın. Yapay zeka yükle. Çeksin, yayınlasın. Sen dolaşma ortalıkta. İşte bu, ha bir yandan da şu var. İnsanlar da şey istemezler. Samsung Eson toplantısı yapılmış. Levent Bey Türkiye'ye dönsün de fotoğrafları çeksin de yayınlasın. Bunu İstemez insanlar. Tabii ki şey istiyor anında. Eson basın toplantısı yapıldı. 3 gün sonra yayınlayacağız. Bunu ister mi adam? Dolayısıyla işte bir şeye dönüyorsun. Bir döngüye birbirini besliyor bu. Sen işte akşamına yayınlıyorsun, o da kesmiyor adamı. Hem işte yarım saat sonra yayınla, bırak sonrasını anında yayınla. O biraz sonra şey olacak, niye bekliyorsun toplantıyı, şeye sız, kulise sız, oradan çek falan. Ya böyle bütün tüketicisiyle, üreticisiyle yuvarlanıp gidiyoruz tepeden aşağı. Sonumuz ne olacak ben de bilmiyorum.
Evet. Peki.
Kutu açılışı. Ben şey yapacağım, kutu kapanışı. Yani. Şeyi mesela şimdi Note 8'i kullanıyorum kaç yıldır artık, tamam. Onun mesela kapanışını yapalım. İşte 3 yıl kullanıldı. Şarjı şeyi, bataryası şu düzeye indi bilmem ne. Kutunun kapanışı kapanıp tozlu raflara kaldırılışı. Farklı bir şey olsun diye onu yapalım. Kutu
bence
kapanışı.
Bence yapalım abi, mantıklı.
Kutu kapanışı. Orada da şey olmaz ya, hiç çıkanlar sığmaz kutuya bir daha. O sorun olur. Farklı bir şey, bunlar olacak. Farklı bir şey yapmak için. Bak şimdi biz bunu söyledik.
Evet.
Yapmadığın şeyi söylemeyeceksin.
Evet.
Söyledin mi başkası yapar iki gün sonra. Bir de şey der, ben yaptım zaten der. Onları hep yaşadık biz. Şeyi, yapmadığın şeyi söylemeyeceksin.
Doğru.
Ben bazen genç arkadaşlar işte benim süper fikrim var diye geliyor. Belki kalpleri kırılıyor ama şey diyorum, anlatma diyorum. Anlatma, çünkü başkası yapar. Sen bana anlatırken yapar. Sonra dersin ki Levent Efendi söyledi. O yüzden anlatma.
Evet, doğru.
Yap. Kimseye, anana babana bile anlatma.
Evet.
Yap öyle. Öyle. yapmadığın şeyi söylemeyeceksin. Biz çok da uzatıyorum.
Çok uzattık,
şey,
evet. Çok.
Teknoseyir'in ilk zamanlarında ne domain isimleri ağzımızdan kaçırdık ya. Böyle şeyde, yayında. Güzel fikirler anında gitti.
Gitti valla. Bir de hayır, kendi kendimize iş açtık. Kapılmasın diye kaç para aldık verdim ben onlara.
Bir sürüsünü. Evet. Aldık bir sürüsü de bizde. Onlara da her yıl para veriliyor.
Ben artık bırakıyorum abi. Yani çok dolar yüzünden herhalde biraz da böyle oldu. Çok pahalı ya o alan adları.
Şimdi alan adında şöyle bir kumpas var. Alışı 5 lira, 5 dolar. Yenilemesi 20. 15 dolar, 20 dolar. Onu kimse görmüyor. Alışı 3 dolara alıyorsun. Evet, öyle almıyorsun. Bir sene sonra acısı çıkıyor onun.
Evet. O yüzden orada şöyle bir tavsiye de vereyim. İlk alış fiyatı ucuz olduğu için 5 yıllık alın. Hani çünkü hiçbir zaman bir daha o fiyatları alamayacaksınız.
Yani. Ya da işte kullanmayacaksanız almayın.
Almayacaksın tabii. Evet. Peki o zaman.
Evet.
Bu haftalık gündemde böyleydi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.